Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de birlikteyiz. 5381. hadis-i şerif. Said bin Cübeyr şöyle der. Abdullah İbni Ömer yanımıza çıktı. Onun bize iyi bir hadis anlatmasını istiyorduk. Garip bir ifade bu. Bütün hadisler iyidir. Ama hani şöyle bazen insanların keyfi yerinde olur da daha bir bol söz söyler, bolca ilim alırız. Bu hevesteydiler. Ama hakem denilen bir adam bizden önce davranıp, ey Ebu Abdurrahman, fitne zamanındaki öldürmeler hakkında ne dersin diye sordu. Kritik bir dönem. Müslümanların bir bakıma kavgaların olduğu yıllar. Şam taraflarında Yezid ve onun hilafeti var. Mekke'de ise Abdullah İbni Zübeyr'in hilafeti var, yönetimi var. Ve Irak'ta sürekli el değiştirip başka bir kargaşan içerisinde. Böyle bir kaos ortamı yaşanıyor İslam coğrafyasında o yıllar. Ve maalesef ki Müslümanlar birbirleri savaşıyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Adam işte tam da bunu soruyor. Artık ilim için mi geldi yoksa ortamı provoke etmek için mi geldi onu da bilmiyoruz. Çünkü ne Said bin Cübeyr bir şey söylüyor ne de hadisin diğer kısımlarından böyle bir anlama imkanımız var. Fakat bu zat böyle sorunca fitne zamanındaki öldürmeler hakkında ne dersin diye bunun üzerine Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Annen seni kaybetsin. Fitnelerin ne olduğunu biliyor musun? Fitne nedir bilir misin? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle savaşırdı. Onların dinine girmek fitnedir. O zamanki öldürmeler idareyi ele geçirmek için olan şimdiki öldürmeleriniz gibi değildir dedi. Şimdi sizler buna fitne diyorsunuz ve kendi iktidar savaşlarınız uğrunda birbirinizi öldürüyorsunuz. Ve böylece hani fitne kalmayıncaya kadar savaşın ayetini de başkaca yorumluyorsunuz. Bu böyle değil ki. Siz saltanat adına, iktidar adına bir savaşın içindesiniz diyor Abdullah İbni Ömer. Oysa fitne nedir? Çok hoş bir tarif. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle savaşırdı. Onların dinine girmek fitnedir. Ve bitirilmesi gereken yeryüzünde şirk dininin egemenliği ve Müslümanların cihadı, kavgası, savaşı, bütün eforunu, yeteneğini Müslümanlar nereye doğru harcamalı? Bu şirk egemenliğini bitirmeye. Fert planında müşrikleri bitirmek gibi endişemiz yok. Dileyen dilediği yolu seçecek. Ama şirkin egemenliğini bitirmek müminlerin temel çabası olmuştur ki insanlar Rableriyle baş başa kalsınlar. Onların önüne engel olan tüm sistem, yapı ve yapılanmalar ortadan kalksın. Fakat Müslümanlar bu savaşı bırakırlar da kendi içlerinde bu kanepe benim, bu koltuk senin, burada ben otururum, burası da sende diye bir kavgaya girdiklerinde de güçleri gider, ruhları gider ve kafirler elinde de oyuncağa dönerler. Ve Abdullah İbni Ömer daha o zamanlar bu tepkisini açıkça ortaya koyuyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5382. hadis-i şerif. Yine Abdullah İbni Ömer bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye mescitten bana seccadeyi ver buyurdu. Ayşe ben hayız oldum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayız senin elinde midir ki karşılığını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlayabildiğim kadarıyla mescitte ve Ayşe annemize sesleniyor seccadenin verilmesi için. Ama o bu konuda bir sıkıntısının olduğunu, hayız olduğunu ifade edince de hayız senin elinde mi ki? Yani bu başka bir şey. Ver dedi ve bu şekilde bir hanımın temiz olduğunu ifade etti. Namaz kılamaması ayrı şey, oruç tutamaması ayrı şey ama erkeğiyle ya da insanlarla temas noktasında bir probleminin olmadığını Efendimiz de öğretiyor. Din budur işte. Yani biraz önce kavgadan, cihattan bahseden bir hadis-i şerifi okuduk, gündem yaptık. Şimdi de hayızlı bir hanımın nasıl olabileceğini, neler yapabileceğini öğreten bir başka hadisle birlikte oluyoruz. Hayatın tamamına yönelik bir din İslam. Biz de ondan alabildiğimizi alıyoruz elhamdülillah. 5384. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediğini rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin askeri birliklerinden bir seriyedeydim. Askerlerin bir bölümü bozguna uğrayıp kaçmıştı. Ben de kaçanlar arasındaydım. Birbirimize ne yapacağız? Biz savaştan kaçtık ve Allah'ın gazabı ile geri döndük demeye başladık. Bir askeri birlik, bir seriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği fakat bir bozgun yaşamışlar, kaçıyorlar. Sonra bu kaçtıkları için oldukça pişman. Diyorlar ki biz savaştan kaçtık ve Allah'ın gazabıyla geri dönüyoruz şimdi. Ne olacak durumumuz? Medine'ye girsek ve orada gecelesek dedik. Sonra da eğer durumumuzu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edersek belki de bir tevbemiz vardır dedik. Önce yani bir sıvışma ile gizlice Medine'ye girmeyi, kimseye görünmeden evlerine kaçmayı düşündüler. Çünkü utanılası bir durumdaydılar. Ama sonra akılları başlarına geldi. Gidelim durumumuzu peygamberimize söyleyelim. Belki de Rabbimiz bizim için bir tövbe imkanı, bir bağışlanma yolu öğretir. Biz de bunu yaparız dedik. Bunun üzerine sabah namazdan önce gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi beklemeye başladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığında sizler kimlersiniz diye sordu. Siz de kimsiniz? Biz savaş alanından kaçanlarız dediler. Biz savaş alanından kaçanlarız. Ne yapsın ki zavallılar? Yani durum ortada. Ne hüküm verirse Allah'ın Resulü boyunlarını eğdiler. Gidecekleri kapı yok. Yardım istenecek Allah ve Allah'ın elçisi o haberi verecek ne olacağını. Biz kaçanlarız. Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, aksine siz geri dönmek üzere kaçtınız. Ben sizin yardımcınızım. Bütün Müslümanların destekçisi de benim buyurdu. Bu sözü üzerine gidip elini öptük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında böyle çok el öptürme bilgisi yok bizde. Ama işte burada bir bilgi geliyor. Bu genç savaşçılar, bu tecrübesiz askeri grup bir bozgun yaşamışlardı. Daha sonralarında bu tür bozgunlarda elbette kınandı Müslümanlar. Böyle yapmayacaklardı. Kaçış imkanını Allah-u Teala Kur'an ayetleriyle mümkün kılmıyordu. Ancak bir stratejik durum gereği Müslümanlar yer değiştirebilirler, pozisyon farklılığı alabilirler, bir başka gruba destek için hareket haline geçebilirlerdi. Ama kaçamazlardı, hele belli bir sayıya ulaştıktan sonra. Fakat bunlar öyle değil. Medine'nin ilk yılları, her birisi daha filinta gibi genç delikanlılar, 16-17'sindeler ve gelmişler bir bozgun, perişan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise onları ne güzel barındırıyor. Dedi ki, aksine siz geri dönmek üzere kaçtınız. Yeniden güç bulup yürekli bir şekilde varmak adına kaçtınız. Ben sizin yardımcınızım. Ben sizin destekçinizim. Bütün Müslümanların da destekçisi benim. Dedi Peygamber Efendimiz. Böylece onlar da sevinçle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öptüler. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5385. hadis-i şerif. Yahya bin Raşid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şam ahalisinden 10 kişiyle hac için çıkıp Mekke'ye geldik. Bu hadisin devamı varmış. Fakat burada zikredilmiyor. Ravi söz konusu hadisi zikrettikten, anlattıktan sonra şöyle devam etti. Yanına geldiğimizde Abdullah İbni Ömer yanımıza çıktı ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Her kim şer'i cezadan daha hafif olan bir cezanın düşmesi için birine aracılık ederse, Allah'a kendi mülkünde karşı gelmiş olur, isyan etmiş olur. Kim borçlu olarak ölürse, ahirette ödemesini dinar ve dirhemle değil, iyiliklerinden karşı tarafa vererek veya karşı tarafın kötülüklerinden alarak yapar. Bile bile haksız bir davayı savunan kişi, bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın öfkesine maruz kalır. Kişi Müslüman birine onda bulunmayan şeyleri söylediği zaman, bu sözlerinden dönünceye kadar Allah onu cehennemliklerin irinlerinden oluşan çamurun içinde bırakır. Habal denilen böyle bir çamur var, orada bırakır. Abdullah İbni Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 4 bilgi aktarıyor bize anlayabildiğim kadarıyla. Allah ondan razı olsun. Birincisi şu ki, şer'i bir ceza, Allahu Teala'nın yasalarından bir yasa. İşte hırsızın elinin kesilmesi gibi, zina edenin recmedilmesi gibi veya buna benzer daha düşük bir cezalandırmanın bile, ama şer'an Rabbimizin yasası olan bir hükmün uygulanmaması adına aracı olur, torpil yapmaya çabalar, bu bizim eleman der, gücünü kuvvetini, parasını pulunu kullanır ve böylece o cezayı kaldırtırsa Allah'a kendi mülkünde karşı gelmiş olur. Allah'a, çünkü bütün bu mülk Allah'a aittir, bu mülkte Allah'a isyan etmiş olur. Şimdi bir tek cezanın hafifletilmesi, kaldırılması adına hak ettiği halde böylece bir torpilde bulunan, aracılıkta bulunan kişinin durumu böyleyse, Allah'ın yasalarının, Allah'ın istediği bir hayat nizamının bütünüyle uygulanmasının, kaldırılmasının derdinde olmak, çabasında olmak nasıl bir durumdur? Anlamak gerek. Bir ikinci bölüm, kim borçlu olarak ölürse, yani ödeme kastı yok adamın, derdi ödeme değil, almış ve sallamış, böyle bir adam öldüğünde ahirette ödemesini dinar ve dirhemle yapmayacak. Ya iyiliklerinden karşı tarafa verecek, yok iyilikleri ödemeye yeterli gelmediyse karşı tarafın kötülüklerinden alarak ödeyecek. Öyleyse Müslümanlar rahatça şunun için borç, bunun için borç, ev için şöyle, araba için böyle, şöyle bir hayat için diye nasıl borçlanacaklar? Neyin altına girecekler? Öyle diyorsun hoca ama işte şu anda hayat şöyle böyle. Onları bilmiyorum. Ben bu hadis-i şerifi biliyorum. Bile bile haksız bir davayı savunan kişi, bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın öfkesine maruz kalır. Bu da 3. Haksız bir davanın davetçisi olmak, savunucusu olmak, onu aktarıyor, onu dillendiriyor, onun kavgasını veriyor. İnsanlar sanal ortamlar mı diyeceğiz, sanal olmayan gerçek hayatlarda mı diyeceğiz, muhabbet ortamlarında mı diyeceğiz, ama her yerde bir şeyi savunuyor. Kendi formasını, kendi ekibinin işlerini, kendi takımının durumlarını, yani ben böyle diyeyim, siz anlayın, bütün bir hayatı, savunduğun, iddia ettiğin, davet ettiğin, çağırdığın, olmaz dediğin, karşı tarafı yenmek adına şiddetle sözler söylediğin şey nedir? Bu nasıl bir davadır? Allahu Teala'nın onayladığı, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği bir iş midir? Yoksa sen hangi davayı davet edici durumdasın? Bunu sadece bir mahkeme davası gibi nitelendirmemek gerektiğini zannettim. Bir dördüncüsü ise, kişi Müslüman birine onda bulunmayan şeyleri söylediği zaman, bu küfrüyle ilgili, nifakla ilgili, fıskı günahıyla alakalı ya da başka özellikleriyle alakalı zannederek, bir şeyler düşünerek adamı yaftaladı, etiketledi birisi, bu sözlerinden dönünceye kadar Allah onu cehennemliklerin irinlerinden oluşan çamurun içinde bırakır. İftiradan Allah'a sığındığımız gibi Müslümanlar hakkında değişik yargılarda bulunmaktan da Allah'a sığınacağız. Bu dört bilgiyi Abdullah İbni Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize aktardı. Allah ondan razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde 5386. hadis-i şerifi de bize Abdullah İbni Ömer yine aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yöneticisine, İslam toplumunda Müslümanların lideri var. İtaatten el çeken kişinin kıyamet gününde lehinde herhangi bir dayanağı olmaz. Cemaatten, Müslümanların ortamından ayrılmış bir şekilde ölen kişi cahiliye ölümüyle ölmüş demektir. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde 5389. hadis-i şerif de şöyle. Salim bin Abdullah babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bekar bir genç iken mescitte uyurdum. Köpekler de mescide girip çıkardı. Ancak bundan dolayı zeminine su serpmezlerdi. Yani mescit böyle bir yerdi ve biz burada hem uyur hem kalkar hem de namazımızı kılar hem oturur başka işler yapardık anlamında anlayalım. Böylesi bir mescit, yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burayla ilgili şöyle temizleyin böyle temizleyin demiyor. Herkes yine namazını kılmaya devam ediyor Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5390. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvan ağılına doğru çıkınca ben de yanında çıktım ve sağ tarafına durdum. Ebu Bekir'in geldiğini gördüğümde geri çekilip sol tarafına geçtim. Ebu Bekir Allah ondan razı olsun, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ tarafında durdu. Daha sonra Ömer'in geldiğini gördüğümde geri çekilip ona da yer verdim. Bu şekilde Ömer de Allah ondan razı olsun geldi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafında durdu. Hayvan ağılına geldiği zaman orada şarap tulumları gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdiye, yani bıçak getirmemi istedi ki bu ismi ilk defa bu şekilde duymuş oldum. Yani bıçağa müdiye denildiğini ilk defa duymuş oldum. Getirilen bıçakla bu şarap tulumlarını yırttı. Sonra da şarabın kendisi, şarabı içen, içiren, satan, satın alan, taşıyan, taşıtan, imal eden, imal ettiren ve parasını yiyen lanetlenmiştir buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendi elleriyle bir şarap deposunu bu şekilde imha ediyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5392. hadis-i şerif. Biraz önceki hadis-i şerifte söylemeyi unuttuğum bir cümleyi tekrarlamak da istiyorum. Abdullah İbni Ömer'in Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e olan saygısını da burada görüyoruz. Bir Müslüman da, Müslüman bir gençteki nezaketi de gördük. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yürümek onun aklına gelmiş bir şey. Ve onunla beraber gitmek muhteşem bir güzellik. Ama Ebu Bekir Efendimiz ve Ömer Efendimiz geldiğinde de ona yer veriyor. Onlara öncelik olduğunu biliyor. Gençlerin böyle bir adabı kazanmaları hoş. Ben geldim, burası benim de demiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına onları daha layık olduğunu bilmekte. Devam edelim yeniden. 5392. hadis-i şerif. Ebu Tume'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in yanındayken adamın biri geldi ve "Ey Ebu Abdurrahman, benim yolculukta oruç tutmaya gücüm yetiyor" dedi. Yani ben bu konuda sağlıklıyım, oruç tutabilirim dedi. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın verdiği ruhsatı kabul etmeyen, kullanmayan kişinin Arafat dağları kadar günahı olur buyurduğunu işittim. Senin gücün olabilir de Allah-u Teala senden güçlü. Ve Allah-u Teala böyle bir imkan vermiş, böyle bir ruhsat vermiş. Müslüman bu imkanı da kullanacak, bu ikramı da geri çevirmeyecek. Bu konuda bize gelen bir hadis-i şerif. Oruçlu olarak yolculuk yapmayla alakalı başka bilgilere de ulaşıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5393. hadis-i şerifte şöyle. Cabir'e köpek bulundurmayı sorduğumda şöyle dedi. Soran kim? Ebu Zübeyir. Cabir Abdullah İbni Ömer'den aktardı. Abdullah İbni Ömer Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Köpek bulunduranın sevabından her gün 2 kırat eksilir. Kırat ciddi büyük bir rakam anlamında. Lüzumsuz bir şekilde köpek bulunduranın bu lüzumsuz tabiri, tarifi bana ait. Hadisin metninde köpek bulunduranın sevabından her gün 2 kırat eksilir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bugün nasıl anlayacağız bilmiyorum. İnsanlar ne yapacaklar onu da bilmiyorum. İşte hadis-i şerif, işte biz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle dedi. Ne yapacaksak Müslümanlar okuyup öğrenecekler. Bunu ara sıra demeye çalışıyorum. Bu hadis-i şerifi duyan bir Müslüman bunu hemen bir yazacak. İşaretleyecek. Hele hele hoca şu bunu bana yaz. Bizim mahallede böyle köpekçi adamlar var ve onlara gidip okuyorum. Dini herhalde böyle anlatmayacağız. Böyle gündeme getirmeyeceğiz. Dini önce şöyle gündeme getireceğiz. Dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Çok önemli bir bilgi kaynağından uzağa düşmüşüz. Yıllardır başkalarından haber alıp bilgilenmişiz. Bizi onlar şekillendirmiş. Zihnimizde nice nice bilgiler dolmuş. Kalplerimiz nice başka bilgilerle dolmuş. Gelin Rabbimizin kelamına dönelim. Kur'an okuyup anlayalım. Gelin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin bulunduğu kitapları okuyalım da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağına yakından şahit olalım. O neyi yaşamış, neden vazgeçmiş, neyi sevmiş bunu bilelim de biz de o yolda olalım diye teşvik edeceğiz. İnsanlar bir mealin önüne oturacaklar, okuyacaklar. Ellerine bir hadis kitabı alacaklar. Diyelim ki Riyazu Salihin. Ve sonra okumaya başlayacaklar. Okudukça Allah kapılar açacak. Okudukça onlar da biz de ne yapacağımızı öğreneceğiz ve anlayacağız. Değilse birilerini yargılamak, birilerini böyle gördün mü, bak nasıl da yanlıştaymışsın diye sanki yenmek adına bir ilim öğrenilmez, bir bilgi aktarılmaz. Ancak sorarsa Müslüman, bende böyle bir durum var, ne yapmam uygun? Ben dini yaşamak istiyorum, Müslümanca işler yapmak istiyorum. Bende yanlışsa eğer bunu ben kaldırayım hayatımdan, yoksa Müslümancasını koyayım yerine diye geldi bize sordu ise o zaman da gizlemeyeceğiz bilgimizi. Tabi söylemeye gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. Okuyoruz. Böylece gizlememeye gayret ediyoruz. Mevla yardım etsin. Doğruları söylemeyi, doğruca söylemeyi bana da nasip etsin şu anda. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5394. hadis-i şerif. Abdurrahman bin Rafi el-Hadrami'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ramazan bayramında Abdullah İbni Ömer'i namazgahta gördüm. Namaz için bayramda çıkılıyor dışarıya. Mescitler almayacak bütün Müslümanlar. Hatta evdeki hanımlar bile bayram namazına çıkardı o zamanlar. Yanında da oğlu duruyordu. Bir ara oğluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür bir günde yani bir bayram gününde namazı nasıl kıldığını biliyor musun diye sorunca oğlu bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden önce namazı kıldırırdı dedi. Daha sonra gelen yöneticiler insanlar kalkıp gitmesin diye çünkü yönettikleri halk üzerinde bir sevgi oluşturamamışlardı. Bu bakımdan zorbalıkla önce hutbeyi okuyorlar sonra namazı kılıyorlardı. Oysa bu böyle değildi. Resulullah hutbeden önce namazı kıldırırdı. Namazı kıldık. Bayram tamam. hutbeyi de dinlemesek olur, kalkıp gidelim der mi Müslümanlar? Konuşacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O bırakılır mı? Onun gibi konuşan bir lider, bir yönetici bırakılır mı? O da bırakılmaz. Ama yöneticilerin ağızları değişince yönetilenlerin de kalpleri değişir tabii ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifler öğreniyoruz Rabbimize hamd ederek. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabında Abdullah İbni Ömer'in bize ulaştırdığı hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Ve 5395. hadis-i şerif de şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişinin imkanı varken borcunu ihmal etmesi zulümdür. Kişinin imkanı varken borcunu ihmal etmesi zulümdür. Bir kişide bulunan alacağı için varlıklı birine havale edilirsen bunu kabul et. Bir satışta iki farklı satış muamelesi yapılmaz. Üç bilgi bir cümle içerisinde. Birinci cümle, imkanı varken borcunu ödemeyen kişi zalimlik yapıyor. Yapmasın. Bir kişide bulunan alacağın için varlıklı birine havale edilirsen bunu kabul et. Yani sen falandan al denildiğinde bunu kabul et. Bir satışta iki farklı satış muamelesi yapılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5396. hadis-i şerif. Ateş evinizde gecelemesin, onu söndürün. Çünkü o bir düşmandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında evlerde kandiller var. Ve uyuyacakları vakit bu kandilleri, bu mumları ya da neyse ateşleri söndürüp de yatacaklar. Çünkü o bir düşmandır Allah korusun. Bununla ev yanacak. Burada kışın hakim olduğu ortamlarda bunlar nasıl olacak? Onu ayrıca Müslümanlar düşünecekler, anlayacak, kavrayacaklar. Yol verecekler müminlere alimler. Vermişler ki tarih boyunca da Müslümanlar bunun gereği bir şeyler yapmaya gayret ettiler. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5397. hadis-i şerifi okuyorum. Ganimetlerin 5 parçaya bölündüğünü ve ondan sonra pay edildiğini gördüm. Ganimetlerin 5 parçaya bölündüğünü ve ondan sonra pay edildiğini gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan hisse kendisinindi ve onunla dilediği gibi tasarruf etmekte serbestti. Kime ne verecekse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganimetin 5'te 1'ini kullanım hakkına sahipti yönetici olarak. 5398. hadis-i şerif şöyle. Zeyd bin Eslem'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Adamın birinin Abdullah İbni Ömer'e açık artırma ile yapılan satışı sorduğunu işittim. Açık artırma ile yapılan satışın hükmünü sordu bir adam. Kime? Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varislerin malları ile ganimet malları dışındaki şeyler konusunda kişinin kardeşinin satışı üzerine satış yapmasını yasakladı dedi. Abdullah İbni Ömer fetva vermeyi sevmiyor. O sadece Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den bir bilgiye sahipse onu aktarıyor. Burada aktardığı da böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varislerin malları ile ganimet malları dışındaki şeyler konusunda kişinin kardeşinin satışı üzerine satış yapmasını yasakladı dedi. Bizim için de bağlayıcı olan, ön planda olması gereken, önümüze koymamız gereken bilgi Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgilerdir. Bunun dışında Müslümanların ondan anladığı, alimlerimizin anlayıp bize söylediği şeyleri de dikkate almak durumunda bir hayat yaşayacağız inşallah. Rabbim teslimiyetimizi artırsın, ilmimizi çoğalsın, peygamberin yolunu yol eden müminlerden olmayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.